Ayrım 36, sayfa 352. Küme düzenlemesi ve kümebaşı öğretmenliği. Köy enstitüsünde bulunan öğrenciler, öğretmen ve köy sağlık memurları adayı çeşitli alanlardaki çalışmalarına göre kümelere ayrılırlar. Bir öğretmen bunların her türlü işleri ve gereksinmeleriyle ilgilenir. Bu görevi yapan öğretmene kümebaşı denirdi. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Öğretmen Ansiklopedisi ve Pedagoji Sözlüğü, sayfa 278. Fikret Madaralı, Savaştepe Köy Enstitüsü'ne atanmasından birkaç gün sonra 2A dersliğine girdi. Küme başınızım çocuklar, kümenin babası, ağabeyi, arkadaşı. Çekinmeden her derdinizi, isteğinizi açabilirsiniz bana. Gücüm yettiğince size yardımcı olacağım. Birbirimizi kırmadan, gücendirmeden kardeşçe sürecek yaşamımız. Özgürce tartışacağız. Kusurlarımızı azaltmaya, bilgimizi çoğaltmaya uğraşacağız. Her gün birlikte olacağız. Yemeğimi sizlerin masalarınızda yiyeceğim. Dipnot: F. Madaralı, Tonguç Işığı, sayfa 100. Madaralı'nın bu kısa anlatıma sığdırdığı küme başılık görevi ve köy enstitülerinde küme düzenlemesi oradaki demokratik yaşamın beşiğidir denebilir. Daha deneme aşamasında başlatılmış olan bu düzenleme giderek enstitülerde yönetimsel bir birim olarak sistemin çekirdeğini oluşturuyordu. Sürekli yatılı ve karma, ortalama 1000 kadar öğrencisi ve kaç çeşit programı, eğitmen kursu, öğretmenlik, sağlık kolu, uygulama okulu olan köy enstitülerinin yeni kuruluşun güçlüklerine karşın sağlıklı işlemesinde, öğrencilerin tek tek ve toplu olarak kabul gördüğünü anlamasında, enstitüyü benimsemesinde, kümebaşılık düzenlemesinin etkileri büyüktür. Çifteler Köy Enstitüsü kümebaşı öğretmenlerinden Seyfi Koryürek yeni gelen öğrencisinin kaydını yaptırdıktan sonra, "Esendal, hadi gidelim," dedi. Fethi Esendal, küme öğretmeninin kendini daha ilk günden soyadıyla çağırmasından çok mutlandı. Bu ne güzel şeydi. Sonra öteki üç arkadaşıyla birlikte giyim ambarına götürdü öğretmen onları. Birer keten elbise, ikişer çift çorap, çamaşır, gömlek, birer çift postal ve yazlık şapka verildi. Giysileri düğmelerine varıncaya kadar gözden geçirdi öğretmen. Postalların nasıl bağlanacağını gösterdi. Birer avuç naftalin de vererek eski elbiselerini bununla bavullarının altına koymalarını söyledi. Nöbetçi öğrenci bavullarını yerine koydurdu. Kümebaşı onları yeniden peşine takıp tuvaleti, hamamı gösterip "Yemekten sonra yıkanacaksınız," dedi. Çamaşırlığı, santralı, mutfağı, derslikleri ve kitaplığı gezdirdi. "Şimdi bizim kümeye gidiyoruz," dedi. Küme başkanı olan öğrenciyi tanıttı önce. Yemekten sonra adları çizelgeye eklendi. "Ne iyi," dedi Esendal yüksek sesle. Enstitüye olan güveni artmıştı. Kendilerine değer verildiğine inandı. Çünkü bu konu onun için oldum olası bir sorundu. Seviniyordu. Durmadan "ne iyi," diyordu. Dipnot: Fethi Esendal, Üretim içinde Demokratik Eğitimden Dönüşün Hikayesi. Yalnız Kalanlar, sayfa 26. Kümebaşı öğretmenin öncelikli görevi yeni gelen öğrenciyi enstitü adına kabul etmek, bireysel gereksinmelerine donatımını sağlamak, kurumu tanıtmaktı. Her okula yeni gelen öğrencinin beklentisidir bunlar, Esendal'ın anlattığı gibi. Kabul gördüğünü, benimsenip güvencede olduğunu duyumsamak, bilmek ister öğrenci. Okullarda durmadan hırçınlaşan ya da bir köşeye sinip küskünleşen öğrencilerin çoğunun böyle beklentileri vardır. Enstitülerde bir ana baba konumunda olan kümebaşı, öğrencinin bakımı, giyimi, kuşamı, temizlik ve benzeri sorunlarıyla yakından ilgilenirdi. Bunları yaparken bir yandan öğrenciyi tanıma, yeteneklerini, ilgi ve eğilimlerini anlama ve yönelme işlevlerini yerine getiriyordu. Görevlerinden biri de onların öğretime uyumu ve bireysel gelişmeleri doğrultusunda hizmet vermekti çünkü. Her an başvurabileceği biriyle birlikte yaşadığı, güvence altında olduğu, küme arkadaşlarıyla böyle bir grup yaşamını paylaştığı duygusu öğrencinin gelişim gereksinmeleri yönünden önemliydi. Kümebaşı eğitim öğretim çalışmalarında nöbette ve işlerde yer alırken öğrencilerini örgütlüyor, izliyor, onlarla birlikte oluyordu. Öğrencisinin ders içi ve ders dışı tüm sorunlarıyla ilgiliydi. Her kümenin kendi aralarından seçtikleri küme başkanı öğretmene yardımcı oluyor, küme işlerinde çevirgenlik yapıyordu. 40-50 kişilik olan kümeler, enstitünün öğrenci sayısı, yapıların uygunluğu gibi nedenlere göre değişebilirdi. Her enstitünün yönetim örgütü ortalama 20 kadar olan bu kümelerin üstüne kuruluyor, birçok sorun ve çalışma enstitü yönetimine gitmeden küme içinde kolayca çözümlenmiş ve yapılmış oluyordu. Bu nedenle küme öğretmenlerinin önemli yetkileri ve sorumlulukları vardı. Küme kendi çapında özgürdü. Kümebaşı enstitü yönetimi ve öğrenciler arasında eşgüdüm sağlama görevi yapmış oluyordu. Böyle bir üniteleşme sistemi yönetim yönünden olduğu kadar pedagojik yönden de büyük yarar sağlıyordu. Etüt saatleri, serbest okuma ve tartışma saatleri, eğlence ve eleştiri günleri ve benzeri etkinlikler çoğunlukla kümebaşı öğretmenin varlığıyla oluyordu. Bu arada öğretmen öğrencilerini tanıma, gözlemleme olanağı buluyordu. Öğrencilerle ilgili olarak edindiği bilgi ve gözlemler özellikle öğretmenler kurulunda öğrencinin durumu değerlendirilirken öteki öğretmenlere bilgi için sunuyor, öğrenci durumunun daha sağlıklı değerlendirilmesine katkı sağlıyordu. Kümelerin yerleri önceleri bir derslik olurken daha sonra kümebaşı öğretmenin konutunu da içine alan üniteler olarak düzenlenmeye başlandı. Sonradan kurulan pazar öğren ve benzeri enstitülerde küme öğrencilerinin yatakhane ve oturma yerlerini, kümebaşının evini de içine alan birimler yapıldı. Bu düzenlemeden beklentiler ve gelecekte nasıl planlanacağı Tonguç'un enstitü müdürlerine yazdığı mektuptan anlaşılıyor. Köy enstitülerinde büyük çaptaki inşaat, ziraat, elektrikleme, meyve bahçeleri kurma gibi birçok işlerde olağanüstü başarı görüldüğü halde su bentlerinin üstüne geçici küçük bir köprünün yapılamayışı, pilavın taşlı oluşu, yaş meyve ve sebze verme olanağı bulunduğu halde bunun zamanında verilemeyişi, sayıları az da olsa bir kısım öğretmenin öğrenciye kötü davranmasının önlenemeyişi, hasta ya da dertli çocuğun hatırının zamanında sorulmayışı, kazalara karşı sağlam önlemlerin alınmayışı, öğrenci yönetimine verilmesi mümkün ve yararlı işlerin verilmeyişi, her şeyin öğrencilerle açık olarak konuşulmayışı gibi olaylar beni çok üzüyor. Bunlar için ilgililere çok söyledim, yazdım, çizdim ama hala istediğim sonuca ulaşamadım. Şimdi enstitülerin iç bünyesinde bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Bunun birkaç yerde denemesini yaptıracağım. Kümebaşının yönetimi ve sorumluluğu altında binaların bir kısmı olsun elverişli duruma gelen yerlerde sınıf ve küme ünitesinin kendi işlerini kendileri görmesine dayanan bir yönetim biçimi getireceğiz. Bu durumda kümeye çiğ erzak verip yemekleri kendilerine pişirteceğiz. Yatakhanelerini kendilerine temizlettirip düzenlettireceğiz. Bu ya da buna benzer işlere enstitü müdürlerinin kendiliklerinden girişmelerini, bakanlığa yeni yönetim ve eğitim şekilleri önermelerini bekliyorum. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 98. Bundan sonra enstitülerde benzer düzenlemeler yapıldı. Yeni uygun yapısı olmayan yerlerde büyük mutfakta pişen yemeğin kümeye taşınarak orada yendiği, her kümenin kendi birimini daha özenle düzene soktuğu ve öğrencilerin daha rahat ettiği saptanıyor. Öğretmen küme ortamında kız ve erkek öğrencilerle birlikte bulunuyor. Yaşama aile havası veriliyor. Kümebaşı enstitü ortak çalışmalarına öğrencileriyle birlikte katılıyor. Örneğin kimi enstitüde bir küme hafta boyunca kurumun genel temizlik işlerinden sorumlu oluyordu. Ya da bir bataklığın kurutulması ve benzeri işleri programa uygun olarak bir küme üstlenip bitiriyordu. İş büyükse iki küme birlikte ya da sırayla yapılıyordu. Bu işlerde küme öğretmeni öğrencileriyle birlikte oluyor, eğer başka sınıfa dersi varsa oraya da gidiyordu. Ama program öyle düzenlenirdi ki böyle çakışmalar olmazdı. Kirby'nin saptamalarına göre enstitülerde küme düzeninin dayandığı pedagojik ilke, öğrencileri ve öğretmenleri az çok özerk aile birimi halinde örgütlemekti. Bunun pedagojik olmaktan öte yanları da vardı. Uygulamada ilk dönemde kimi aksaklıklar olsa da başarılı uygulanış biçimiyle böyle bir örgütlenme, uluslararası dünyada benzer iyi düzenlemelerle yarışacak güçteydi. Küme temelde yönetimsel bir birimdi. Örneğin Malatya, Akçadağ ve Kayseri Pazarören Enstitülerinin mimarisi bu birimler üstüne temellendirilmişti. Her birimin öğretmen evi, toplanma yeri ve derslik, yatakhane, mutfak ve ayrı tuvaleti vardı. İlginç olan bu yapı ve düzenlemenin gelecekteki köy okullarının bünyesine uygun olmasıydı. Yapılarda mimari olarak da köyden esinler vardı. Enstitü sisteminde küme öğretmeninin önemli bir konumu vardı. Ana baba durumunda olan kümebaşı enstitünün çeşitli parçalarının işleyişinde eşgüdüm sağlıyordu. Enstitülerin önemli özelliği olan okuma ve serbest tartışmalarını yönetiyordu. Öğrenci hakkında karar verme kümebaşının öğrencilerini yakından tanımasıyla ilgiliydi. Akademik başarı karar vermede kullanılacak ölçülerden yalnız biriydi. Öğrencinin tanınmasını sağlamak küme öğretmeninin görevleri arasındaydı. Küme öğretmenlerinin eşlerinin kültür düzeyi de kümeyi etkiliyordu. Müdür ve yönetici eşlerinin küme başılık görevinde daha etkin oldukları anlaşılıyordu. Türkiye'de Köy Enstitüleri sayfa 229. Malatya Akçadağ'da Binnaz Tekben, Kastamonu Gölköy'de Zühre Esin, Rüveyda Bilginer ve Bayan Toral, Yıldızeli Pamukpınar'da Müşerref Taner, Ladik Akpınar'da Sabahat Kartekin, Dicle'de Leman Evren, Erzurum Pulur'da Binnaz Arıkök'ün yönetici eşleri olarak etkin birer kümebaşı oldukları öğrenci anılarından anlaşılıyor. Stajı sırasında kümebaşı öğretmenliği yapan Yüksek Köy Enstitüsü öğrencisi Rıza Dönmez'in Köy Enstitüleri dergisine yayımlanan Köy Enstitülerinde Kümebaşı Öğretmenliği adlı incelemesi bu konuda yazılmış özgün bir belgedir. Dönmez kümebaşılığın bakanlıkça belirtilen görevlerini inceliyor. Kümebaşılık stajı sırasındaki gözlemlerden aldığı sonuçları da değerlendirerek kümebaşı öğretmeninin nasıl bir eğitmen olması gerektiğini tartışıyor. Dipnot R. Dönmez Köy Enstitüleri Dergisi sayı 2 sayfa 277. Dönmez'in incelemesinde bugün okullarımızda sınıf öğretmenliği olarak yer alan ve enstitülerden bu yana sürdürülmek istenen ama bir türlü başarılamayan bu görevle ilgili eğit bilimsel saptamalar yer alıyor. Çifteler Köy Enstitüsü'nde Hatice Sökmen, Şükriye Ersel, Seyfi Kor Yürek ve benzeri öğretmenlerin örnek bir kümebaşı öğretmen olduğu öğrencilerle birlikte tüm çalışmalara katıldığı, onları yatılı köy gezilerine götürüp incelemeler yaptırdığı öğrencilerinin anılarında sık sık yer alıyor. Aksu Köy Enstitüsü'nde kümebaşımız olan Türkçe öğretmeni Hamdi Esmer'in bize büyük etkileri, katkıları olduğunu hiçbirimiz unutmuyoruz. Öğrencilerin enstitüde kabul görmesi sadece kümelerle sınırlı değildi kuşkusuz. Kümedeki ilişkiler tüm enstitüde vardı. Muğlalı Naciye Poyraz Makal, Aksu Köy Enstitüsü'ne gittiğinde ilk günlerde alışamayıp dönmeye kalkışınca müdür yardımcısı Hamit Özbenek çağırıp soruyor. Sen her akşam ağlıyormuşsun, doğru mu?
Doğru.
Neden? Köyüme dönmek istiyorum, özledim. Seni Muğla'ya kendim götürmeye söz veriyorum diyor. Köyünü anlattırıyor ona. Naciye köyünü anlattıkça yöneticisine yakınlaşıyor. Şu sıra işlerim çok ama söz verdim seni köyüne götüreceğim diyor yeniden. 15-20 gün kadar beklemesini, şimdi gidip oynamasını istiyor. Olur diyor öğrenci. 15 gün sonra yine çağırıyor onu Hamit Özmenek. İşlerim hafifledi, gidelim mi diyor. Hayır diyor Naciye. Çünkü değişmiş, enstitüye alışmıştır. O günden sonra Özmenek babamız, ağabeyimizdi bizim diye anlatıyor. Dipnot M. Makal, Bozkır'daki Kıvılcım, sayfa 158. Öğrenciye yetki ve sorumluluk ilkesi. Bazı enstitü müdürleri, yardımcıları, memurları, öğretmenleri, öğrencileri ve benzeri yardımcı üyeler bulunduğu halde bütün işleri ayrıntısına varıncaya kadar kendi şahıslarında topluyor. Bu yönetim biçimi çok sakat, köksüz, günün birinde çökmeye mahkumdur. Bütün elemanları şuursuz, düşüncesiz, zekalarını kullanmadan hareket eden kukla insanlar durumuna getiren yönetim biçimi budur. Bundan her şeyden önce köylerde yapacakları işlerde birçok insanla çalışacak olan öğrenciler zarar görür. En kısa bir zaman içinde her türlü elemana gerçek rollerini ve sorumluluklarını vererek kurumu tek ve terör yaratan otoritenin yönetiminden kurtarmanız gerekir. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü, sayfa 55. Baştan beri anlatıldığı ve Tonguç'un mektuplarından da anlaşıldığı gibi enstitülerin belirleyici yanlarından biri öğrenciler her şeye ortak edilerek onların eğitimin gerçek insan öğesi konumuna geçirilmesidir. Böyle bir ortak etme yetki ve sorumlulukların paylaşılmasını da içeriyor. Öğrencilerin yönetime katılması konusuna enstitülerin iç yönetim örgütü açıklanırken de değinilmişti. Klasik sistemlerde eğitim ve öğretimin insan öğesi olarak yalnızca yönetici ve öğretmenler önde yer alırken, köy enstitülerinde yönetici, öğretmen ve öğrencilerin yan yana el ele çalışması, Tonguç'un eğitime getirdiği yeni bir yaklaşımdır. Bu birliktelik yalnızca seçkin bir öğrenci grubunun yönetime katılması, yönetene yardımcı olması kadar basit değildir. Yöneten, yönetilen, eğiten, eğitilen, öğreten, öğretilen yerine birlikte çalışmak, birlikte yönetmek anlamında bir düzenleme ve anlayış söz konusuydu. Önemli olan her öğrencinin kurumla ilgili kendisiyle ilgili gerçek sorumlulukları ve yetkileri bulunması ve bunu kullanmasıydı. Bu ilkenin beslendiği kaynaklardan biri Tonguç'un öğrenciye ve daha genel anlamda insana bakışıdır. O çocuğu ciddiye alan, önem veren ama ondan çok şey bekleyen bir eğitimcidir. Gençlere yetki ve sorumluluklar vererek onları en yüksek düzeyde verimlere ulaştırmayı düşünür ve amaçlar. Bu onun eğitimciliğinin insanı kavramada başkalarından farklı olan bir yanıdır. Özellikle koşulların iyi olmadığı durumlarda eğitimin kendi iyi ortamını yaratmasını düşünürken gözüne diktiği büyük güç öğrencilerdir. Bu güçten amacı yalnız kol gücü değil, gençlerin her alandaki güçleridir. Onun gençliğe böylesine bel bağlamasında kendi çalışkan ve yurtsever kişiliğinin de büyük etkisi vardı kuşkusuz. Çocukların daha küçük yaşlarda bile yetki ve sorumluluk alarak etkinleşmesi, bağımsız düşünebilmesi, karar verebilmesi, kendini tanıyıp yönetmesi, kendi işlerini görebilmesi, çevreyle ilgili sorumluluklar yüklenmesi eğitimin temel ilkesidir ona göre. Öğrencileri yüzeysel gruplara ayırmak ya da sivrilen birkaç kişiyi öne çıkarmak yerine, öncelikle herkesin etkinleşeceği bir eğitim ortamı için öğrencilerin tümünü yetki ve sorumluluklarla donatarak böyle bir ortamı kendilerinin yaratmasını sağlarken değişip gelişmelerini amaçlar. Enstitüler için yola çıkarken dayanacağı güçlerden biri olarak öğrencileri görüyordu. Onlar yetki ve sorumluluklarla donatılarak bozkırların ortasında birer uygarlık merkezi kurulacaktı. İlgili yasa taslağında yer alan bu görüşü öğretmen yetiştirmenin ve köyde eğitimin temel ilkelerinden biri olmuştu. Bu nedenle enstitülere yönetici ve öğretmen seçerken büyük otoriteler yüksek diplomalı elemanlar değil, öğrencilerle her şeyi içtenlikle paylaşarak çalışabilecek ülkücü yönetici ve öğretmenler bulmayı yeğlemişti. Yönetici öğretmen ve öğrencilerin birlikte çalışarak, yetki ve sorumlulukları paylaşarak ortaklaşa yaratacakları böyle bir eğitimi yalnızca katılım kavramıyla açıklamak olası değildir. Çünkü klasik eğitimde katılım kimilerinin az katılımını da içerir. Katılım ne kadar çok olursa denir, yönetime katılma denir. Tonguç'un sisteminde ise öğrencinin eğitimdeki varlığı yalnız katılımla açıklanamayacak kadar başat etkendir. O öğrenciye verilen gerçek yetki ve sorumlulukların yaşamın gerçek işleri için gerçekten kullanılmasını amaçlıyor. Gerçek yetki ve sorumluluk ise birinde az birinde çok katılımla ya da kimi zaman az kimi zaman çok katılımla yerine getirilemez. Öyle olsa köy enstitülerinde işler o kadar uyumlu yürütülemez, öyle bir gelişme yaratılamazdı. Öğrenciye yetki ve sorumluluk ilkesi enstitülerde uygulanan biçimiyle gerek bireyin gelişmesi ve değişmesi, gerekse çevreyi etkileme ve değiştirme yönünden özgündür. Bu ilkeyi düzenli, örgütlü ve yaygın olarak yaşama geçirmeyi ülke çapında başarmış başka bir uygulama örneği yoktur. Tonguç, Türkiye gerçeklerinden ve biraz da olanaksızlıklardan yola çıkarak başlattığı bu uygulama ile eğitime nefes aldırtacak bir atılım yapıyor. Onun bu buluşu yeni insanı yetiştirmede ve klasik eğitimin edilgenliğini aşmada bugün için de çağdaş ipuçları veriyor. Rusya'da Makarenko'nun Gorki topluluğunda 1920-1928, İsviçre'de Pestalozzi'nin Çocuklar Köyü'nde, Amerika'da Dewey'in Öğretmenler Koleji'nde, Almanya'da Kerschensteiner'in İş Okulu'nda da benzer yanlar vardır. Ancak Makarenko'nun biraz da despotça ve el yordamıyla yaptığı uygulama Gorki topluluğundan öte gitmemiş, koca Pestalozzi çocukların kendi kendini iş yoluyla iyileştirmesine takılıp kalmıştır. Dewey'nin öğretmen kolejinde her şeye hazır bulan öğrencilerin aldığı yetki ve sorumluluklar ise köy enstitüleriyle karşılaştırılmayacak kadar minyatürdür. Tonguç'un öğrencileri ise kendilerini, enstitülerini, çevrelerini, köyleri, ülkeyi değiştirmeye yönelik gerçek yetki ve sorumluluklar almışlar, bunun alışkanlıklarını kazanmışlardır. Özünde halkın kendi ilerlemesine ve değişmesine doğrudan sorumluluk alarak katılması anlamını taşıyan bu ilkenin, enstitü çıkışlı öğretmenler köylere dağıldıklarında, gerek okullarında gerekse halk arasında etkisini gösterdiği bir gerçektir. Daha önce de açıklandığı gibi Tonguç bu noktalara fil dişi kulelerde kuram üreterek gelmiyor. O ülkenin güç koşullarını, gereksinimini saptayarak, ülke insanının gencinin gücüne hesaba katarak, kültürümüzün sağlıklı alışkanlıklarını yoklayarak, bunlardan yararlanarak başlatıyor uygulamasını. Özellikle köylerimizde çocuklara ve gençlere erkenden yetki ve sorumluluklar vererek büyüklerle yan yana iş içinde yetiştirmeye ve yetişmeye yönelik bir geleneğin öteden beri var olduğunu görüyor, gösteriyor. Bu saptamalarını 1933'te yazdığı İş ve Meslek Eğitimi yapıtında şöyle dile getiriyor. Çocuklarıyla birlikte tarla süren, ürünlerini toplayan, ham madde üreten, kızlarıyla ham maddeyi yiyeceğe, içeceğe, giyime ve eşyaya dönüştüren köylü aile, doğal bir eğitim ocağının canlı örneğidir. Tonguç aynı kitapta köy çocuğu ve gencinin küçük yaştan başlayarak kendini bir meslek yaşamı içinde bulduğunu, okul yaşamından önce ve okul yaşı geldiğinde bu tür sorumluluk ve yetkilerin içine girdiğini saptıyor. Küçük yaşlarda yaşamın gerçek işlerini, yetki ve sorumluluğunu omuzlayan köy çocuğunun oyun ve iş yaşamının birbirine karıştığını görerek olumsuzluklarına karşın olumlu yönüyle çocuğa önemli bir yaşam deneyimi ve alışkanlığı kazandırdığını söylüyor. Ekonomik ve sosyal yönden, doğayla baş etme işlevi yönünden, insan gücü ve yardımlaşma gereksinimi çok olan köy toplumunda yaşam bunu zorunlu kılıyordu. Kökü geçmişin kültüründen ve yaşamın zor gerçeklerinden kaynaklanan bu geleneksel alışkanlıkların köy yaşamını ne kadar desteklediğini yakından inceleyip gözlemliyor. Çocuğun küçük yaşlarda aile işlerine katılmasıyla onların kimi yöntemlerini, işlerini ve davranışlarını, karar verme, cesaret, dayanma ve benzeri kazandıklarını biliyor. Köy enstitülerini kurarken, örgütlerken öğrencilerin taşıdığı bu özellikleri değerlendiriyor, enstitülerin sosyal, psikolojik ve kültürel temelini oluşturmada bu gerçeklerden yararlanıyor, olumlu yanlarını kullanıyor. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Köyde Eğitim, sayfa 27. Çocuklardan ve gençlerden büyük sorumluluklar beklentisi, onlara güvenerek önemli yetkiler verme düşüncesi, Atatürk'ün gençlik görüşünün temelinde de yer alır. Gençliğe hitabesine eğitim bağlamında bakıldığında bir yetki ve sorumluluklar bildirisi olduğu görülüyor. Atatürk'ün gençlik görüşünü yansıtan o sesleniş, eğitimin nasıl olacağını da içinde taşıyan özgün bir metindir aslında. Yetki ve sorumluluklarını bilen, kötüye kullanmayan erişkin kuşaklar yetişmesinin de böylesine bir gençlik yetiştirmekten geçeceğinin bildirisidir. Köy enstitülerinde öğrencilere verilen gerçek yetki ve sorumluluklar, onlara duyulan güven, Atatürk'ün gençlik görüşünün Tonguç gibi yetkin bir eğitimci tarafından ustaca yaşama geçirilmesidir bir bakıma. Geleceğin sağlıklı kuşaklarının yetişmesi için öğrencilere gerçek yetki ve sorumluluklar vererek, onlara güvenerek, öğretmen yetiştirmeyi örgütleyip uygulamaya geçiriyor önce. Amacı köyde eğitimin, dahası ülke eğitiminin temeline bu anlayışı yerleştirmektir. Bu ilke eğitmen kursu ve öğretmen okulu çalışmalarında denenmiş, eğitmen adayları aldıkları yetki ve sorumluluklarla kısa sürede kurslarını kurmuşlardır. Öğrenciye yetki ve sorumluluklar verme ilkesinin enstitülerde yerleşmesi için enstitü yöneticilerine gönderdiği mektuplarda, kitap ve benzeri yazılarında, seminerlerde bu ilkeden ödün verilmemesinin herkesçe benimsenmesinin üstünde titizlikle durduğu görülüyor. Uygulamanın bir yanı elbet maddi olanaksızlıktan kaynaklanan gerçeklere dayanıyordu. Öğrencilerin yönetime, işlere katılmasında, yetki ve sorumlulukları paylaşmasında, zamandan, maddeden ve insan üyesinden kısıtlama ya da kazanma amacı da vardı kuşkusuz. İkinci Dünya Savaşı'nın bize de yansıyan yoksunlukları içinde çocuklardan daha öğrenciyken güçleri ve sorumluluklarıyla o büyük eğitim seferberliğini desteklemeleri istenmişti. Dayanaklarından biri Atatürk'ün az zamanda çok iş başarma sav sözüydü. Uygulama öyle olumlu sonuçlar verdi ki toplumsal, bireysel ve eğit bilimsel kazanımlar da baştaki ekonomik amaçlar kadar verimli oldu. Öğrenciler enstitü ortamında daha iyi bir yaşam için aldıkları yetki ve sorumlulukları yerine getirirken bu çalışmalar içinde değişiyor, gelişiyor, bencilliği yeniyor, kişisel çıkarlar yerine enstitü çıkarları öne geçiyordu. Tonguç'un varmak istediği eğit bilimsel, ahlaksal, yani töresel amaçtı bu. Köylünün yaşamını, ekonomik, toplumsal, kültürel alışkanlıklarını incelerken onları toplumsallaştırıcı olarak gördüğü alışkanlıklara parmak basıyor, köylü gençlerin duygu ve düşüncelerini, iş yapma ve irade güçlerini, bilgi, sosyal kontrol, öğrenme ve öğretme alışkanlıklarını, dünya görüşü ve yaşama bakış açısı kazandırma yönünden inceleyerek şu yaklaşımı getiriyor. Eğitimin en önemli görevlerinden biri köyde yaşayan doğa insanlarını müsbet bilgilerle donatmak, onları sosyal ve ekonomik yaşam yönünden güçlü ve bilinçli kılmaktır. Bu görevi yapabilmek bilime, deneyime, gözlem ve gerçek yaşamdan gelen akışları değerlendirmeye bağlıdır. Dünya görüşüne ait düşünceler ve bilgiler kuramsal olarak öğretildiği sürece bir süs aracı olarak kalırlar. Onun için sosyal yaşam çalışmalarını oluşturan bilgilerle ekonomik ve kültürel yaşamın gelenekleri birbirine koşut gitmelidir. Pazar, piyasa, okul, köylüye kazandırılmak istenen dünya görüşüyle beslenmedikçe bu faaliyetlerin sonuçları verimli olamaz. Her sorunu ve her işi deneyimlerde öğrenmeye çalışan doğa insanları dünya görüşüne ve sosyal yaşama ait düşün ve alışkanlıkları da aksiyon içinde görüp öğrenmek isterler. Bu nedenle köy eğitiminde kuramsal yön terk edilerek daha gerçekçi ve uygulamaya dönük duruma getirilmesi gerekir. Böyle bir eğitim biçiminin alanını da genişletmesi, düşün, duygu ve iş alanlarına, sosyal yaşamın her alanına kol salması zorunludur. Böylece köylüleri daha iyi bir yaşama kavuşturmak isteyenlerle onların nabız vuruşları arasında bir uyum yaratılabilir demektedir. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Köyde Eğitim, sayfa 44. Enstitü öğrencileri kuruma adım atar atmaz öncelikle günlük yaşamlarını yoluna koymak için aldıkları, üstlendikleri işlerle, nöbetlerle, başkanlık görevleriyle daha ilk günden kendilerini bir yetki ve sorumluluk ortamında buldular. Giderek tüm alanlarda örgütlü biçimde görev aldılar. Dahası yalnız enstitü içinde kalmayarak birçok öğrenci çevre köylere, başka enstitülere yönelik birçok yetki ve sorumluluk yüklendi. Enstitülerde öğrencilerin yönetim görevi alması, yönetime katılması böylesine gelişmekte olan bir eğitim görüşünün ve ortamının doğal sonucu olarak yerleşti. Orada öncelikle herkesin kendine göre yetki ve sorumlulukları günlük yaşamın ve çalışmaların her alanında vardı. Seçilerek yönetim yetki ve sorumluluğu almakla o yaşamın bir parçasıydı. Bireyin yetkileri ve sorumluluğu yönünden nöbetçilik de başkanlık ve yöneticilik kadar önemliydi. Orada yönetime katılma, doğrudan yönetme ve işleri üstlenme amacı güdüyordu. Böyle olması müdürün ya da öteki yöneticilerin görevlerini öğrenciye devretmesi anlamına gelmiyordu. İşlerin daha iyi yürümesi, ayrıntılara kadar iyileşmesi için yönetime tabana iniyordu. Bu sorun konunun en önemli yanıdır. Öğrencinin yönetim görevi alması, resmi görevlilerin işini, yükünü azaltmıyordu. Ama işlerin ayrıntısına kadar en iyi şekilde yapılmasını, niteliğin yükselmesini sağlıyordu. Örneğin tarım alanlarının, tarım derslerinin gerek program gerekse iş olarak resmi yöneticisi, müdür yardımcısı konumundaki tarım başıydı. Öteki tarım öğretmenleri de biri arıcılıktan, biri bahçe tarımından ve benzerlerinden sorumlu olabilirdi. Öğrenciler arasından seçilen tarım başkanı uzak tarım alanlarını akşama kadar dolaşarak gereksinimleri saptıyor, götürüyor, getiriyor, kumanya, araç, gereç gönderiyor, aralarındaki iletişimi sağlıyordu. Bunun yanında her tarım biriminin, bağın, bahçenin ayrı başkanı ve nöbetçileri oluyordu. Ürünlerin alınması, değerlendirilmesi, fidanların büyümesi ve benzeri işler için böyle bir örgütlenme son derece gerekli ve yararlıydı. Tonguç müdürlere yeniden yazdığı bir mektupta, "Enstitülerin çalışmaları öyle bir aşamaya gelmiştir ki, işleri bir kişinin yönetmesi olası değildir. Onun için birçok kişiye sorumluluk vererek enstitünün her alanındaki her işin adamını yaratmak gerekir," diyor. Her alandaki işlerin adamı çoğunlukla öğrencilerden yaratılmaktaydı. Köy enstitülerinin yapısında öğrencilerin kendi kendilerini yönetmeleri ilkesine dayanan bir gelişim sağlanacaktır. Onun için bu kurumları her türlü kendince yönetimden kurtarmak enstitülerde görevli tüm öğretmenlerin amacı olmalıdır diye sürüyor mektup. Yetki ve sorumluluklar paylaşılınca herkesin söz hakkı da olacağı doğaldı. Köy enstitülerinde gün geçtikçe güçlenen demokratik eğitim olgusunun halkalarından biriydi bu. Öğrenciler iş içine girerek yönetiyor, yetki ve sorumluluk kullanıyor, özgürce görüş bildiriyordu. Böylece yalnız eylem olarak değil, düşün yönünden de katılıyordu işe ve yönetime. Böyle bir katılım işi bir köşesinden tutarak ya da öğrenci yöneticilik öğrensin anlamında sağlanamazdı elbet. Her öğrenci aldığı görevin tüm yetki ve sorumluluklarını yüklenerek dört elle sarılarak gerçek bir yönetici olarak yapıyordu işini. Öğrenci yönetimi gerektiren işler enstitünün çalışma ve iş alanlarında çok sayıdaydı. Öncelikle her kümenin bir başkanı vardı. Her enstitüde ortalama 20 kadar küme oluyordu. Onlar küme içinden küme öğrencileri ve öğretmenlerince seçilirdi. Süresi kümelerin özgür seçimine bağlıydı. Fazla kısıtlayıcı kurallar yoktu. Ancak bir öğrencinin bir çalışmada uzun süre kalmaması ilkesi vardı. Tüm enstitü öğrencilerinin açık oylamasıyla seçilen enstitü başkanları ise müdür kadar sorumlu ve onun kadar yorulan bir görevliydi. Büyük sınıflardan seçilen enstitü başkanları belli sürelerde yenilenirdi. Küme başkanları yemekhane, yatakhane ve benzeri yerlerin başkanları enstitü başkanının yardımcısı olarak çalışıyordu. Tüm iş alanlarının, işliklerin, kitaplığın, laboratuvar, müzelik, spor ve benzeri alanların başkanları vardı. Bunlar dışında her alanda bulunan birimlerin ayrı başkanları da oluyordu. Örneğin tarım başkanı yanında kümes başkanı ve sorumlusu, arıcılık başkanı ve sorumlusu ve benzerleri. Yönetimin iyi işlemesi, işlerin iyi görülmesi için bu bir zorunluluktu. Örneğin yapı sanat başkanının yanında yapı yerlerinin ayrı başkan ve nöbetçileri, demircilik, marangozluk ve benzeri işliklerin başkanları ve nöbetçileri yer alıyordu. İş ve üretim alanlarıyla ya da başka alanlarla ilgili başkanlıkların seçimine daha çok öğrencilerin o alandaki ilgi ve istekleri, becerileri belirlerdi. Örneğin Gölköy'de arıcı İlyas Pınarbaşı'nın yerine başkasını koymak kolay değildi önceleri. Yalnız teknik ders ve çalışmalar değil, kültür dersleri ve çeşitli kültürel çalışmalarla ilgili alanlarda da vardı yetkili ve sorumlu başkanlar. Ancak bir öğrencinin görevde uzun süre kalmasının öteki çalışmalardan yararlanmasını engellememesi gerekirdi. Önceleri isteyenin ya da uygun görülenin yaptığı bu görevler, öğrenciler çoğalınca bakanlıktan gelen yazılara ve Tonguç'un mektuplarına uyularak enstitü toplantısına görüşülerek daha örgütlü biçime sokuldu. Köy enstitülerinin yaşamında sahipsiz başıboş hiçbir şey olmuyordu. Çevrenize baktığınızda eşyadan, ağaçtan, yapıdan sorumlu birçok kişi vardı. Bir ağaca sorsanız beni her gün bakıp sulayan biri var derdi size. Birine dokunup dalını kıramazdınız. Ben gariban değilim diye bağırabilirdi. Hiçbir yeri kirletemezdiniz. Çünkü görevli olsun olmasın arkanızdan bir ses, "Arkadaşım o attığını yerden al, çöp kutusuna götür," derdi. Bunu yapmamak, çöpü alıp çöp kutusuna atmamak olanaksızdı. Çünkü herkes kendine ve çevresine önem verirdi. Olmadı mı eleştiri gününde çıkıp, "Arkadaşımız böyle yapıyor, siz de yapmayın diye duyuruyorum," deyince topluluğa hesap vermek zorunda kalırdı insan. Yeni gelen bir öğrenciye, "Garibanlık çekiyor musun?" diye sorsanız, "Hayır, hiç çekmiyorum. Kümebaşı öğretmenimiz, küme başkanımız var. Her şeyi ona anlatabiliyorum. Ablalar, ağabeyler beni seviyor. Birçok arkadaşım var. Kümes nöbetim var, oyun oynuyorum, iş yapıyorum, kitap okuyorum. Mandolinim var." ve benzeri şeyler diyecekti.